Spektrum Podcast'ın bu haftaki bölümünden herkese merhaba. Bu hafta konumuz siyasi iletişim ve kampanya süreci. Konuğum Doktor Gülfem Saydan Sanvar, Siyasal İletişim Danışmanı ve Avrupa Siyasi Danışmanlar Birliği Başkanı. Gülfem Hocam merhabalar.
Merhaba, teşekkür ederim öncelikle.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. İlginç bir kampanya süreci yaşadık ve ondan sonra sonuçlar geldi geçtiğimiz pazar günü. Hala bazı yerler belli olmaya devam ediyor. Bu kampanya sürecine gelmeden önce ben biraz da genel belki seçimler hakkındaki anlayıştan bahsetmek istiyorum. Sizin daha önce vermiş olduğunuz birkaç röportajı izledim. Orada şeyden bahsettiniz, benim çok ilgimi çekti. Bu partilerin seçime girerek birilerine kaybettiriyor olmasının aslında biraz belki bize özgü bir anlayış olduğuna, bize özgü bir söylem olduğundan bahsettiniz. Sizce bu organik olarak gelişmiş bir algı mı? Yani halkta gerçekten evet bu parti girerse şu aday kaybeder, benim istediğim aday kaybeder şeklinde gelişen bir algı mı? Yoksa bu büyük partilerin gerçekten işte belki sizin gibi siyasi danışmanlarla ürettiği bir söylem mi?
Ya aslında belki de ikisi birden diyeyim. Şöyle ki biz kutuplaşmış bir toplumda yaşıyoruz. Ve çok enteresan bizdeki seçmen hep bir matematiksel hesap yaparak oy verme eğilimi her seçim oldu. Yani bu seçmen daha önce matematiksel hesap yaptı örneğin. MHP'yi meclise soktu. O dönem MHP çok Adalet ve Kalkınma Partisi karşıtıydı. O dönem mesela MHP'yi meclise soktu. Başka bir dönem HDP'yi meclise soktu. Aynı seçmen yine böyle matematiksel hesaplamalar yaptı. Dolayısıyla bizde seçmenin zaten böyle bir tarafı matematiksel hesaplamalar yapan, rasyonel düşünen bir tarafı hep var. Diğer yandan bakacak olursak da bu özellikle ittifak oluşumu, ki bu yeni bir şey değil, oldukça yani artık geçmişe dayanan neredeyse bir alışkanlık haline geldi bu ittifak hikayesi. İttifak zaten doğrudan hem seçmeni hem siyasi elitleri matematiksel kurgulara yönelten bir süreç diyeyim. Orada doğrudan sanki böyle bir laboratuvar ortamındaymışçasına hep bir X partisi artı Y partisi artı Z partisi eşit midir gibi hep bir matematiksel hesap sürecine yöneltiyor bu ittifak hikayesi. Dolayısıyla biraz da alışkanlık haline geldi. Özellikle geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu çokça yapılan bir hataydı. Yani bütün partileri tekrar alt alta toplayıp evet oy oranı bu çıkacak demek. Çünkü aslında ben farklı röportajlarda da hep onu anlatmaya çalışıyordum. Toplum bir laboratuvar ortamı değil. Dolayısıyla oradaki dinamikler sadece böyle alt alta toplamakla elde edilebilecek bir şey de değil. Dolayısıyla ittifaklardan 1 artı 1 ya 2,5 çıkar ya 1 artı 1 0,50 gibi yani 1,5 gibi bir şeye düşüyor diye hep bunu söylemeye çalışıyordum aslında. Dolayısıyla da biraz bu alışkanlık toplumda yaratıldı da diyeyim. Yani hep böyle özellikle bizdeki kutuplaşmadan dolayı işte Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar MHP ile beraber bir ittifak halinde toplam oy oranları şu. Böyle denildiği zaman tabii ki iktidar olmak isteyen seçmen grubu sürekli o oy oranını geçecek bir matematiksel denklem aramaya başlıyor. Dolayısıyla orada da işte o daha küçük oy oranına sahip partiler diyeyim. Hep böyle üst üste toplanan bir hikaye olarak düşünülüyor. Dolayısıyla da nedir onun adı? Böyle bir şey oturdu bu algı diyeyim. Nitekim bu 2024 seçimlerine gelindiği zaman da bizim özellikle muhalefet seçmen grubunun en başta yaşadığı hayal kırıklıklarından biri buydu. Çünkü o işte alt alta toplandığı zaman matematiksel kazanacağına da inanmış seçmen grubu o matematiğin de olmadığını gördü. O matematiğin de olmadığını görmenin de büyük bir motivasyon, hayal kırıklığı oluştu. Sonrasındaki süreçte yani hani matematiksel olarak toplayınca kazanılamadı, matematiksel olarak nasıl olacak bunun bir motivasyonsuzluğunu da yaşadık biz seçim boyunca. Oysa ki bence 2024 yerel seçimlerinin belki de siyasi tarihe yarattığı en büyük katkılardan birinin bu olduğunu düşünüyorum ben. Aslında bir parti doğru adaylarla, doğru konjonktürde doğru söylemler yaratırsa ille de diğer partilerin böyle artı artı toplamasına gerek olmadan da seçim kazanabileceğini gösterdi.
Evet, yani bu matematikten ama sanki fayda sağlayan büyük partiler var gibi duruyor.
Tabii ki.
Yani böyle küçük partiler ne zaman eleştirilse hani işte buraya oy verirseniz boşa gider, şuna oy verirseniz şuna yarar matematiğinden. Ama evet yani bu seçim sanki halkın o kadar da o matematiğe sıkışmak istemediğini, yani en azından siyasetin bu kadar statik olmadığını gösterdi gibi bize.
Ya dediğim gibi biraz bu öyle bir matematiksel toplama hikayesi var ki bizim seçmende. Seçmen kafasında onu topluyor. Yani örneğin İYİ Parti'nin bizim anketlerde gördüğümüzün altında bir oy oranı aldı. Neden? Çünkü özellikle bence son dönem işte o seçmen o anketlere bakıp özellikle İYİ Parti seçmeninin mesela ben karar değiştirdiğini düşünüyorum. Keza diğer partilerde de benzer hikayeler oldu. Ama diğer yandan bakıyorsunuz işte Yeniden Refah Partisi'nin yükselişini de görüyoruz biz. Dolayısıyla ve seçmenin bir tarafı bu matematiksel hesabı yapıyor ve ona göre oyunu da bazen değiştiriyor ama bence orada asıl olan diğer büyük partinin bu akımı kendine yaratabiliyor olması. Hı
hı. Peki bu şeyde bu doğru adayı görünce dediniz seçmen bir şekilde kararını veriyor. Peki sizce bu seçimde biraz şey mi gördük? Çünkü bazı illerde belediye başkanlarının aslında il meclisindeki parti oyundan çok daha yüksek oy aldığını gördük. Yani böyle sanki partilerden bireylere, partilerden adaylara bir geçiş oluyor mu seçmenin gözünde? Öyle bir gözleminiz var mı? Hani sanki belki parti siyasetine, parti kurumlarına, siyaset kurumlarına bir tepki olarak olabilir bu. Ya da belki hani genel olarak toplumsal bir bireylere yönelme hali
ya,
var mı?
Ya olabiliyor. Özellikle aslında bu sadece bu döneme özgü de değil. Yerel seçim dinamiğine özgü bir şey. Yani yerel seçimle genel seçim dinamiklerinin arasındaki en büyük fark zaten bu yerel aday hikayesi oluyor. Yerel seçimlerde o yüzden ben hep şunu söylüyorum. Seçim kazanmak bir anlamda daha kolay. Çünkü sizin partiden bağımsız adayların gerçekten seçmen üzerinde çok büyük bir etkisi oluyor. Yani normalde örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyecek seçmenlerin Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına oy verebildiğini görüyoruz. Ya da daha önceki örneklerde örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermek istemeyen seçmen grubunun Kadir Topbaş'a oy verdiğini biliyoruz biz. Dolayısıyla oradaki figür kendi partisinin üstünde konumlanabiliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi gerçeğinde de şöyle bir özellik var. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi partisinden her zaman için daha yüksek alıyor. Popülaritesi daha yüksek, oy oranı daha yüksek ve dolayısıyla kendi kazanma ihtimali de her zaman için partisinden daha yüksek. Şimdi yerel seçimlerde böyle bir dinamik de var. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her ne kadar seçimlere müdahil olsa da aday kendisi değil. Ve adayların yarıştığı, yani muhalefet adaylarının yarıştığı başka farklı adaylar var. Ve o adaylara karşı işte üstünlük elde edebilmek daha kolay oluyor. Adalet Kalkınma Partisi zaten bana kalırsa uzun bir süredir eriyen bir parti. Yani seçim sonuçlarına baktığımız zaman, sahadaki güçlerine baktığımız zaman, kendi teşkilatlarındaki moral motivasyona baktığımız zaman zaten onlarda da bu hikaye düşme trendindeydi. Dolayısıyla muhalefet partileri yani özellikle burada Cumhuriyet Halk Partisi doğru adaylar, doğru söylemler, doğru kampanyalarla bence o seçmeni kendisinde toplayabildi. Keza bu diğer oy oranı düşük partiler de bence özellikle son dönem bunu gördükçe Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına eğilimleri arttı. Şöyle bir önemli bir ayrım olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu çünkü hep muhalefet cephesindeki küçük partilerle mesela Yeniden Refah kıyaslaması var. Yani Yeniden Refah peki nasıl oy yükseltiyor diye. Bence orada şöyle bir nokta var. Muhalefet cephesindeki diyeyim yani örneğin o Millet İttifakı bileşenlerindeki partilerin temelinde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına bir karşı duruş var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir karşıtlık var. Yani onlar kutuplaşmada iktidar karşıtı olan partiler. İyi Parti seçmeninde de bu var. Yani İyi Parti'nin zaten kuruluş aşamasından bakacak olursak aslında hep bir iktidar karşıtlığı var o partide. Dolayısıyla şimdi bir taraf iktidar karşıtı olarak baştan konumlanmışken siz o seçmene bakın yarış başa baş. Buradaki önde gidene oy vermezseniz daha büyük karşıtlığınız iktidara gelecek dediğiniz zaman onların kayma ihtimali daha yüksek oluyor. Ve nitekim de böyle de oldu burada. Yeniden Refah'ta farklı bir durum var. Yeniden Refah aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kızan bir seçmen grubunun aslında bir muhalefete oy vermek istemiyor ama bir alternatif arayışı olarak karşılarına çıktı. Halbuki bu diğer Millet İttifakı bileşenlerindeki küçük partiler hiçbir zaman böyle bir alternatif olmayı başaramadılar bence siyasi yolculuklarında. En büyük fark o.
Ya ben de bu konuda ilginç bir köşe yazısı okumuşum. İşte bu Yıldıray Oğur'un bir analiz vardı. Şey diyordu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nda yer alarak YRP bir helal sertifikası aldı şey seçmenden. Evet. AK Parti seçmeninden diye. Sizin de dediğiniz anladığım kadarıyla o yönde yani. Yani kendini o kutuplaşmada AK Parti karşıtı olarak konumlandırmak yerine hani benim bu yönlerden eleştirilerim var diye giriyor olması daha çok kamuoyuna
evet,
karşılık bulmuş.
Yani yeniden refah bence yapabildiği en başarılı hamle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşıtı değil alternatifi olarak konumlandırdı kendisini. Dolayısıyla hani belli noktalarda ayrışan ama belli noktalarda işte o milli görüş temsiliyeti gibi belli noktalarda o seçmenin duyarlılıklarına dokunan bir alternatif olmayı başardı bence.
Peki CHP'nin bu seçimlere giderken, yerel seçimlere giderken hani bir ülke elden gidiyor söylemi yerine daha çok evet yani bu bir siyasi yarış ve ben adayımı göstereceğim ve benim adayımın daha iyi olduğuna inanıyorum tarzı söylemi var gibi geliyordu bana en azından. Geçen seçimlerde çok daha farklı bir hava esiyordu 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Bu CHP'nin anlayışı Anadolu'da özellikle daha başarılı olmasında rol oynamış olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz?
Oldu. Yani şöyle bir gerçeklik de var açıkçası. Biz 2023 seçimlerine çok büyük bir seçim ekonomisiyle girdik. Yani sadece kampanya döneminde değil, öncesinin bir buçuk yılını kapsayan, yani böyle farklı sektörlere uygulanan, işte ne bileyim çiftçiye desteklerden tutun, hani doğalgazın faturalarının ertelenmesine kadar, EYT'nin çıkmasına kadar, farklı böyle demografilere, seçmen gruplarına dokunan memur maaşlarındaki artışlardan, asgari ücretin artışına kadar ciddi bir büyük bir seçim ekonomisi uygulandı. Ve bu seçim ekonomisinin ben Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi adına faydasını çok büyük ölçüde gördüğünü düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi seçimini öncelikledi. Yani bunun sürdürülebilir bir politika olmadığını bence kendisi de biliyordu. Ama en önemli hedefi öncelikle kendi seçimini kazanmaktı. Dolayısıyla orada seçim ekonomisini uygulamaktan hiçbir şekilde çekinmedi. Biz 2023 yılı seçim sürecinde Anadolu'ya gittiğim zaman ben büyük şehirlerde, metropollerdeki örneğin İstanbul, Ankara gibi büyük metropollerdeki kent yoksulluğunun henüz oralarda yaşanmaya başlamadığını görmüştük o zaman. Dolayısıyla daha seçim ekonomisiyle de beraber rahatlayan seçmen kent yoksulluğu altında çokça ezilmiyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da onlara yeni bir Türkiye vizyonu sunuyordu. O yeni bir Türkiye vizyonu da zaten ekonomi, teknoloji alanında gelişmiş bir Türkiye değil, savunma sanayi alanında gelişen bir Türkiye. Zaten bütün kampanyayı da buna kurdular. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o sanayi, savunma sanayinin komutanı şeklinde kendini pozisyonladı. Bir düşman yaratıldı. Çünkü siz savunma sanayiyi bu kadar yükseltmek istiyorsanız mutlaka karşıda bir düşman yaratmanız gerekiyor. Bir düşman yaratıldı, düşman HDP. Ve o HDP işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibinin de yoldaşı olarak gösterildi. Dolayısıyla hem böyle bir eylemsel hem söylemsel bir bütünlük içinde yürüttü Cumhurbaşkanı Erdoğan o kampanya ve karşılığını gördü ve seçildi. 2024 yerel seçimlerine geldiğimizde bence her şeyden önce artık ekonomi böyle bir seçim ekonomisi uygulamasına izin vermedi. Yani ben son ana kadar örneğin bir emeklilere yapılacak bir düzenleme olabileceğini düşünüyordum. Öyle bir düzenleme olmadı. Kent yoksulluğu Anadolu'da da ağır basmaya başladı. Yerel seçim olduğu için konu siz savunma sanayi üzerinden bir söylem üretemiyorsunuz. Çünkü bunun seçmende bir karşılığı yok. Öyle eskiden olduğu gibi çılgın dev vizyon projelerine seçmen kulaklarını tıkamış durumda. Çünkü çok büyük bir gelir sıkıntısı içinde. Çok büyük bir alım gücü gerilemesi içinde. Dolayısıyla da birden yerel yöneticilerin yerelden kalkınma söylemleri. İşte bu var olan kent yoksulluğuna pansuman niteliğindeki sosyal politika söylemleri seçmende çok hızlı karşılık buldu.
Peki o zaman bu yerel seçimlerdeki CHP başarısını daha çok ekonomi ve yerel seçim, genel seçim farkından mı okumamız lazım? Yoksa CHP bu kampanyasında gerçekten bir şeyleri daha farklı yaptı mı? Kampanya anlayışı olarak siz hani bir şöyle, siyasal iletişim olarak bir fark hissettiniz mi önceki kampanyalarına?
Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben seçimleri sadece böyle bir, bu da yeni bir trend oldu. Böyle AK Parti seçimleri kaybetti başlıkları atılıyor ya. İşte AK Parti seçimleri kaybetti. Aslında AK Parti seçimleri kaybetti dediğiniz zaman siz muhalefeti yine edilgen bir aktör haline getiriyorsunuz. Oyun kurucu tamamen yine Adalet ve Kalkınma Partisi oluyor. Ve bütün hikaye yine Adalet ve Kalkınma Partisi etrafından anlatılmaya başlanıyor. Ben bunun çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Evet, ekonomi çok büyük bir etkendi. Bu net. Şimdi hayır denecek bir durum değil. Evet, ekonomi çok temel bir etkendi. Ama bir seçmenin sandığa gitmemesi sadece ekonomik olarak sıkıntı çektiğiyle ilgili bir şey değildir. Sizin seçmeni o sandığa götürmemek de siyasi bir hamledir diyeyim siyasal iletişimde. Yani öyle bir noktadan söylemlerinizi kurmanız gerekiyor ki hem kendi seçmenizi motive edip sandığa götüreceksiniz, hem o kızdığını düşündüğünüz Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninin küsmesine izin vereceksiniz. Onları motive edip sandığa götürtmeyeceksiniz. Örneğin bu da ciddi anlamda bir iletişimsel olarak yapılması gereken bir hamle. Dolayısıyla bu sadece hani ekonomi kötüydü, AK Partili seçmende sandığa gitmediğiyle anlatılabilecek bir başarı değil bence. Seçtiğiniz adaylar, o adayların geçmişleri, adayların o ilçeler, büyükşehirler için kurguladıkları yeni hayat diyeyim, oradaki vaatler, seçmenle kurdukları iletişim, bunların hepsinin etkeni var. Yani bunu sadece böyle ekonomi kötüydü gitmedi. Bence bu diğer bütün o kampanyayı görmezden gelmek olur. O da bence başka bir hata olur.
Anlıyorum. Biraz kutuplaşmadan her seçim bahsediyoruz zaten. İşte siz de az önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken yani ciddi bir kutuplaşma yaratıldığını işte HDP üzerinden özellikle söylediniz. Bu kutuplaşmayı aşma konusunda özellikle şu an iki muhalefette büyük figür olarak gözüken belki İmamoğlu ve Yavaş diyebiliriz. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları. Ama çok farklı şekillerde bu kutuplaşmayı aşmaya çalışıyorlar gibi bir taktik olarak yani. İmamoğlu gerçekten biraz daha konuların üzerine eğilerek, daha proaktif olarak belki bu kutuplaşmanın içine girerek aşmaya çalışıyor. Öteki taraftan Yavaş hani biraz daha belki etrafından dolaşarak ve bazı konulara, bazı toplara girmeyerek açmaya çalışıyor. Ve ikisi de kendi seçmen bölgelerinde başarılı duruyor yani son seçim sonuçlarına bakarsak. Peki bu taktikler Türkiye genelinde de işe yarayacak taktikler mi? Yani artık belediyeyi değil Türkiye'yi konuştuğumuzda işte atıyorum HDP üzerinden bir kutuplaşma yaratıldığında, bir cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu iki strateji nasıl işe yarar ya da yaramaz diye düşünüyorsunuz?
Şöyle söyleyeyim, aslında birçok literatür ve çalışma bize şunu gösteriyor. Kutuplaşmayı aşmanın en kolay yolu başka bir kutuplaşma yaratmak. Ben açıkçası kendi kişisel kampanya tecrübelerimde de bunu görüyorum. Kutuplaşmayı aşmak istiyorsanız siz de farklı bir yerden kutuplaşma yaratabilirsiniz. Yani örneğin bugün işte kent yoksulluğu altında ezilenler ve ezilmeyenler bir kutuplaşma noktası. İşte kentsel dönüşümde problem yaşayanlar ve yaşamayanlar dediğiniz zaman çok ciddi bir kesimi yapıyorsunuz. İşte ranttan kar edenlerle rant ekonomisinin sonuçları altında ezilenler dediğiniz zaman siz başka bir kutuplaşma yaratabiliyorsunuz. Ve çok farklı seçmenleri işte o noktada birleştirebiliyorsunuz. Şimdi mesela bugün kent yoksulluğu dediğimiz zaman biz birçok normaldeki kutuplaşan seçmen gruplarını aynı tarafta toplayabiliyoruz biz. O zaman siz onlara bir bütünsel olarak başka bir dünya görüşü sunmuş oluyorsunuz. Ve o seçmen grubu işte o zaman kendi mikro kutuplaşmasını değil, daha makro bir hayale, daha bütünsel bir hayale tamam diyebiliyor. Bence bugün büyükşehirlerin ve ilçelerin birçoğunda yaşatılan hikaye de buydu. Yani evet toplumda belli bir kutuplaşma var ama konu bununla ilgili değil demek. Bu her seçimin aslında bir konusu vardır. Ve bir partinin, bir liderin, bir adayın en büyük başarısı o seçimin konusunu doğru tanımlamak seçmenin kafasında. Şimdi yerel seçimlerde bu konuyu muhalefet çok güzel tanımladı. Bu seçimlerin konusu toplumdaki kutuplaşma değil. Bu seçimlerin konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçmek değil. Bu seçimlerin konusu gerçekten size yerelden kimin hizmet edeceğiyle ilgili bir şey. Yani sizin yolunuzu kimin yapacağıyla ilgili bir şey. Ya da sizin kent yoksulluğunuza kimin sosyal politikalarla az da olsa bir takım çareler bulabileceğiyle ilgili bir şey olduğunu seçmenin kafasında bence tanımlamayı başardı. Dolayısıyla da farklı seçmen grupları, yani şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi evet oy kaybetti ama bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının da arttığını düşünüyoruz biz. Yani sadece belli bir grup Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy vermemesiyle kazanılmış bir seçim değil bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok yerde oylarını hiç olmadığı kadar arttırdığını düşünüyoruz. Yani bunun da bir sebebi var. Ve bunun da sebebi sadece bir grubun küskünlüğü değil. O grubun bazı kesimlerinin ya da farklı kesimlerdeki seçmenlerin size güvenip, adaylara güvenip oy vermesi. Belki bir önceki soruya şöyle bir noktasını eksik bıraktım. 2023 seçimlerinde her ne kadar Kılıçdaroğlu aday olsa da bence orada bir lider belirsizliği vardı. Yani bir tarafın lideri çok net, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öteki tarafın lideri karmakarışık. Bir aday var diyeyim Kemal Kılıçdaroğlu için. Hani evet bir aday var ama örneğin işte mitingler yapılıyordu. 6 lider birden konuşuyordu. Bazen 6 liderin içindeki, şimdi örneğin Davutoğlu daha fazla konuşuyordu süre olarak Erdoğan'dan. Ya da yeri geliyordu işte İYİ Parti'den bizim istemediğimiz hiçbir şey çıkmayacak oradan deniyordu. Şimdi bunların hepsi aslında sizin adayınızın liderliğini zayıflatan hamleler. Dolayısıyla seçmen bir aday gördü altılı masadan ama böyle muktedir bir lider hiçbir zaman görmedi. Ya da konu ekonomi ise hiçbir zaman muhatabını görmedi. Örneğin bu altılı masa seçim kazandığı zaman ekonomiden kim sorumlu olacak belli değildi. İYİ Parti'den Bilge Yılmaz mı olacaktı? DEVA'dan Babacan mı olacaktı? Kim olacaktı örneğin belli değildi. Şimdi yerel seçimde her yerin muhatabı çok belli. İstanbul'un bir muhatabı var, Ekrem İmamoğlu. Ankara'nın bir muhatabı var, Mansur Yavaş. Ya da ilçelerde oy verdiğiniz zaman sizin karşınızda net bir muhatap var. Ben yapacağım, ben sorumluyum diyen. Şimdi bu seçmen için çok önemli bir şey. Karşısında bir tane somut yapacağım diyen bir muhatap bulmak. Dolayısıyla bence en büyük farklardan biri de buydu.
Bu aynı bahsettiğiniz sıkıntı İstanbul'da Murat Kurum için yaşandı diyebilir miyiz? Yani
tabii
işte
ki.
Bu bakanların inmesiyle...
Tabii ki. Tabii ki. Yani Murat Kurum hiçbir zaman muktedir bir lider olamadı. Yani Murat Kurum bir partinin adayı oldu. Öyle diyeyim size. İşte o liderlik ve adaylık arasındaki temel fark o. Ben Murat Kurum ilk seçildiği zaman aday olarak ilan edildiği zaman yani klasik Adalet ve Kalkınma Partisi seçmen grubunun dışına çıkamayacağını düşünüyordum. Neden? Çünkü bir teknokrat, bir bürokrat, atanmış bir kişi. Her zaman için. Dolayısıyla ne bir kampanya yapma pratiği var ki bu çok önemli bir şey. Kampanya yapma pratiği.
Böyle
bir, evet böyle bir kampanya yani. Yapma pratiği yok. Seçilme pratiği yok. Seçmenlerden oy isteme pratiği yok. Bunlar çok önemli pratikler çünkü. Dolayısıyla sadece bir partinin adayı olarak çıktı. Ve daha sonra da hep böyle bir Cumhurbaşkanı'nın himayesindeki yani böyle velisiyle gezen öğrenci gibiydi. Sayın Kurum. Dolayısıyla o bence istediği etkiyi de karşıda yaratamadı.
Anlıyorum. Peki seçim sonuçları belli olmaya başladı. Ondan sonra tabii ki tüm yorumcular, analizciler, işte siyasetle ilgilenen herkes ya da belki işte ekranda süre bulabilen herkes analizlere koştu. Siz bu kamuoyuna yansıyan söylemlere baktığınızda en sorunlu, en problematik ya da en yanlış bulduğunuz çıkarımlar ne bu seçime dair yapılan?
Ya şöyle dediğim gibi hikayeyi sadece Adalet ve Kalkınma Partisi kaybetti üzerine kurmak. Sadece seçmeni oy vermeye gitmedi üzerine kurmak. Dediğim gibi muhalefeti bu kadar edilgen olarak göstermeyi ben doğru bulmuyorum. Dediğim gibi bir seçmen grubu sandığa oy vermeye gitmiyorsa bu aynı zamanda muhalefetin de bir başarısıdır. Yani onları gitmeyecek o... motivasyonu yaratmak da bir şey ya da o duygu durumlarında kalmalarını sağlamak da bir aslında aksiyon. Dolayısıyla ben bütün bu yorumların içinde tabii ki çok farklı etkenler var. İşte emeklilerin bir dip dalga olacağını söylüyorduk. Böyle farklı farklı işte kent yoksulluğundan bahsediyorduk, ekonomiden bahsediyorduk. Ama ben hikayenin dediğim gibi sadece bir tarafın üzerine kurmayı yanlış buluyorum. Ekonomiyi aynı zamanda ben sadece... Gelir bazında, alım gücünün düşmesi bazında tartışmayı da yanlış buluyorum. Onun da bazı bütün konuları geri bıraktığını düşünüyorum. Çünkü Yani örneğin şöyle söyleyeyim. Evet, biz seçim dönemlerinde örneğin yeşil alan çok konuşmuyoruz. Parkları, bahçeleri çok konuşmuyoruz değil mi? Ya da ne bileyim böyle farklı atıyorum. Kreşi hiç konuşmuyoruz. Bu konuları hiç konuşmuyoruz. Ama aslında bunlar seçmenin çok bagajını dolduran şeyler. Neden? Çünkü siz kamu, bu tarz insanların nefes alacakları kamusal alanları yok ettikçe insanlar, seçmenler nefeslerinin kesildiğini düşünüyorlar. Yani nefeslerinin kesilmesi sadece maddi gücün kısılması değil. O isimlendiremedikleri diyeyim, bir takım özgürlükleri yaşayamamak seçmende bagaj dolduran bir şey. Yani çıktıkları zaman evet, işte özellikle mesela bu Adalet ve Kalkınma Partisi adaylarının bir kısmı bunları çok küçümsüyordu. Bir kent lokantası mıdır diyordu, bir kreş midir diyordu. Ama mesela kreş dediğiniz şey bir ailenin hem ekonomik olarak ciddi bir yükten kurtarmak, çünkü kreşler çok pahalı. İki, sizin o aileye çocuklarına bir gelir eğitim adaleti sağladığınızı göstermek. Çünkü her aile çocuğunun diğerleriyle aynı noktada yarışa çıkmasına, hayata başlamasını ister. Dolayısıyla o geri kalmış çocuğunun geri kalıyor duygusundan kurtarıyorsunuz siz o aileyi. Üç, kadını evden çıkartıyorsunuz. Kadının çalışmasını sağlıyorsunuz. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bence ilk dönemlerde yaptığı en önemli noktalardan biri kadını, muhafazakar kadını kamusal alana çıkarabilmekti. Ve oradan çok ciddi prim sağladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama artık o kadın o kamusal alanda ve o kadının şu anda başka ihtiyaçları var. Örneğin o kadının çalışmaya ihtiyacı var. Siz işte kreş açtığınız zaman el yükseltmiş oluyorsunuz. Kamusal alandaki kadını çalışmaya da teşvik etmiş oluyorsunuz. Şimdi dolayısıyla mesela bunların her birini görmezden gelip sadece ekonomi çok kötü gitti, tüketici güven endeksi çok düştü, o yüzden seçmen gitmedi ya da o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdi demek aslında biraz haksızlık. 5 yıldır uygulanan bence farklı sosyal politikalar seçmenin her şeyden önce korkmamasına neden oldu. Yani bir Cumhuriyet Halk Partili belediyenin de hizmet ettiği zaman sosyal yardımların kesilmediğini gördü. Dolayısıyla böyle bir yönetim altında yaşamanın çok da kötü bir şey olmadığını gördü. Bu model de oldu diye düşünüyorum ben diğer büyük şehirlere, ilçelere. O yüzden de o tarafa da yöneldiler. Bunların her bir, bunları görmezden gelmenin de ben hata olduğunu düşünüyorum.
Bu muhalefetin edilgen görünmesinden bahsettiniz. Belki de bu yüzden sanki AK Parti'de her zaman işler tıkır tıkır gidiyor da muhalefetin yeni bir söylem üretmesi, yeni bir şey yapması. Hep şey diyoruz işte, muhalefet şunu yapsın, muhalefet bunu yapmalı gibi. Ama şimdi AK Parti'nin de ilginç bir dönemeçte olduğunu görüyoruz. İşte bu geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir AVM'nin de böyle kafe geziyordu, işte gençlerle fotoğraf veriyordu falan. Sanki orada da şimdi bir söylem arayışı olacak gibi, ne düşünüyorsunuz?
Ya bence Adalet ve Kalkınma Partisi çok uzun süredir zaten politik söylem üretemiyor. Yani eski politik söylemlerini tekrar getiriyor. Ama şunu atlıyor, toplum değişiyor. Dinamikler değişiyor, demografiler değişiyor. Oysa ki toplumu hep eski dinamikler üzerinden okumaya çalışıyor. Yeni dinamiklerin hiçbirini okuyamıyor. Yeni bir siyasi söylem üretmekte çok zorlanıyor. Bu uzun bir süredir böyle. Zaten yerel genel seçimleri tamamen savunma politikasının üzerine kurmalarının nedeni de buydu. Yeni bir söylem üretemiyor olmak. Yeni söylem savunma ve güvenlik politikalarından geldi. Şimdi yerel seçimde bunları da kullanamadılar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bence şu anda önünde aşması gereken çok büyük bir problem var. Hayatında ilk kez ikinci olmuş bir parti. Yani bu derece seçim kaybetme pratiği olmayan bir partiydi. 2019 seçimlerinde belli başlı büyük şehirleri, ilçeleri kaybetmişlerdi ama yine işte oy oranlarına baktığınız zaman birinci parti çıktık deme gibi bir lüksleri vardı. Şimdi bu da yok. Dolayısıyla ilk kez bu kadar büyük bir siyasi yenilgi yaşayan bir parti. Ellerindeki birçok tarihsel olarak ellerinde tuttukları ilçeleri, büyük şehirleri kaybettiler. Bu çok büyük bir travma onlar için. Yani işte mesela İstanbul'daki çok sembolik ilçeler, işte Üsküdar, Eyüp Sultan gibi hiç Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetmediği ilçeleri kaybetmek. Bunların her biri onlar için aslında bakacak olursanız büyük, aşılması gereken şu anda travmalar. Parti için de öyle. Parti kendi örgütleri adına da öyle. Dolayısıyla böyle bir pratikleri de hiç yok. Ve şu anda bunu aşmaları gerekiyor. Dolayısıyla kendileri için bence zorlu bir süreç de buradan başlıyor diye düşünüyorum.
Bu seçmen nezdinde, seçmen algısında da etkili olabilecek bir şey mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü mesela Kılıçdaroğlu aday olduğunda, Erdoğan karşısında Cumhurbaşkanlığında bir insanlar işte şey diyordu. Diyorum, şu kadar seçim kazanmış adamın karşısında şu kadar seçim kaybetmiş adam çıkarıyorsunuz. Yani bir sanki siyasette bu winner algısı, yani bu kazanan biri ya da işte bu kaybeden biri algısı önemli gibi. Bu belki AK Parti'nin ikinci parti konumuna düşmesi, hani seçmende de bazı algıların değişmesine sebep olabilir diyor musunuz?
Ya şöyle, dediğim gibi bence sadece parti değil, Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni de kazanmaya alışmış bir seçmen. Yani onlar da oy verdiği günden beri hep kazanan. Yani dediğim gibi 2019'da belki en büyük yenilgilerinden biriydi yerel seçim, bazı büyük şeyleri kaybettikleri için, ama dolayısıyla daha önce hiç bu kadar böyle bir ikinci parti konumuna düşmek, bu kadar kendilerinin en güçlü oldukları alanları kaybetmek gibi bir noktaya gelmemişlerdi. Onlar için de evet, bence bir yenilebiliyoruz hikayesi önemli bir şey. O yenilmezlik algısının gitmiş olması şu anda bence muhalefetin en büyük kozu. Yani hani o vardır ya böyle boks maçındaki ilk yumruk gibi. Evet, ilk kez devrildiği yere o anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi. Ve seçmenler de devrilebileceğini de gördü. Dolayısıyla o muktedirlik ve bütün siyaseti muktedirlik üzerine kurgulayan bir lider, muktedirlik üzerine kurgulayan bir parti o anlamda çok büyük bir darbe almış oldu. Bence önümüzdeki 4,5 yılda bunun da zorlu bir sürecini geçirecekler.
Gülfem Hocam, son bir sorum var size. Bu belki toplumdaki bazı karamsar sesleri yansıtmak olacak ama umarım sizden iyimser bir cevap gelecektir. Yani şu an Türkiye'de karşılaştığımız işte medya baskısı varken, işte iletişim kanallarının belli sahiplik ağlarıyla ya da işte denetleme ağlarıyla bir şekilde yönlendirilmesi varken, muhalefetin alternatif bir söylem üretmesi, özellikle mesela bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde diyelim, mümkün mü? Yani gerçekten bu alternatif bir hikaye üretildi, bu hikayeyi halka anlatacak kanallara, imkanına sahip mi şu an muhalefet? Türkiye'de hala böyle bir demokratik alan var mı?
Ya şöyle, özellikle mesela 2023 seçimlerinde böyle Anadolu'ya gittiğiniz zaman TRT'nin etkisini inanılmaz görüyorsunuz. Yani bütün kanallar bir yana, TRT, hani biz İstanbul'da bu kadar izlenildiğini düşünmüyoruz belki ama Anadolu'da çok etkili oluyor. Yani iki yandan etkili oluyor. Her köyde var TRT, her kahvede açık o TRT. Ve aynı zamanda oradaki seçmen grubu için orası bir devlet kanalı, resmi bir kanal. Dolayısıyla orada söylenenin inanılması gereken bir kanal. Yani oranın böyle bir propaganda amacı olarak kullanıldığını değil, gerçekleri yansıtan, çünkü bir devlet televizyonu olarak görüyor. Bu mesela çok etkiliydi bence 2023 seçimlerinde o kılcal damarlara, o köylere girmek için. Ama şöyle bir nokta var. Siyasal iletişimde en azından en etkili şey seçmenle bir bağ kurabilmeniz, dokunabilmeniz ve yerel yönetim size bunu çok ciddi sağlıyor. Yani 2019 yılında bu büyük şeyler kazanılmış olmasaydı bence zaten muhalefet 2023 seçimlerine bu derece iddialı giremeyecekti. Oradaki iddianın en büyük temellerinden biri büyük şehirlerin kazanılmış olması. Sadece bunu büyük şehir yönetiminin geçmesi olarak düşünmeyin. Yani birebir de o seçmenlere dokunabilecek alanlar yaratıyor partiler ve adaylar. Ki kaldı ki şu anda daha da büyük bir güce sahip bu anlamda. Birçok ilçe belediyeye sahip muhalefet ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi. Büyük şehirler artı ilçe. Bana kalırsa evet. Medya alanında ciddi bir kısıtlanma var. Yani bu çok net. Çok kutuplaşmış bir medya. Bu arada bu sadece iktidar açısından değil, bence muhalefet açısından da öyle. Yani kutuplaşmış bir medya, herkes kendi kutbunun medya kanalını izliyor. Burası çok net. Sosyal medya deseniz orası da artık kutuplaşmış bir yer. Herkes kendi ne yakın olan gazetecileri dinlemek istiyor. Karşı tarafa ulaşmak zor. Evet, doğru, bunların hepsine hak veriyorum ama dijitalde ben hala alanların boş olduğunu düşünüyorum. Yani o geleneksel medya kadar değil, işte birçok alternatif dijital kanalın çok ciddi izlenmeler olduğunu görebiliyoruz. Çok ciddi paylaşımlar alabildiğini görüyoruz. Birincisi bence bu bir avantaj. Ama dediğim gibi bence asıl avantaj bu dönem, eğer Cumhuriyet Halk Parti'den kazanan bu belediye başkanları gerçekten söyledikleri o hamleleri yapabilir, o sosyal politikaları uygulayabilir, seçmenlerin hayatlarına dokunup hayatlarını kolaylaştırabilecek hizmetlerle karşılarına çıkıp hizmet edebilirlerse zaten bence en büyük kozları bu olacak diye düşünüyorum. Yani o yerelden bağ kurmak, birebir de bağ kurmak çok etkili. O yüzden şimdiden ne kadar baskı olursa olsun avantajlı bir durumda olduklarını düşünüyorum ben.
Nifem Hocam çok teşekkürler zamanınızı
ve yorumlarınız için. Ben çok teşekkür ederim. Çok mersi.
Değerli dinleyiciler, Spektrum Podcast'ın bu bölümünde kampanya sürecini, siyasal iletişimi konuştuk. Konuğum Doktor Gülfem Saydansan verdi. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.